Ayrım 46. Fi. Akila Azra Cohen. Sayfa 570. 2. Sahnedeki hayvansı erkeğin Duru'ya bu kadar yakın olması, onu yalaması, onu kollarına alıp döndürmesi, kaldırması, tüm bunlar baş edilmesi zor duygular doğurdu Can Manay'ın içinde. Deniz'e daha fazla sinir oldu. Nasıl bir salaktı bu böyle? Sahip olduğu kadını böyle bir koreografın içine sokan. Nasıl izin vermişti bu saçmalığa? Ama şimdi sadece Deniz değildi düşman. Herkes olabilirdi. Peki kimdi bu adam? Böylesine hayvani, böylesine erkek, böylesine kuzursuz gözüken birinin Duru'yla nasıl bir ilişkisi vardı acaba? Duru adamın kollarından kurtulup sahnenin önüne fırladığında Can da sahneye fırlamak istedi. İçinde hissettiği bu istek o kadar güçlüydü ki refleks halinde bir an kalkar gibi oldu. Bu hareketini sanki oturuş şeklini değiştiriyormuş yaparak kamufle etti ve hemen etrafında kendisini izleyen birileri var mı diye hızlıca gezindi gözleri. Yoktu. Kimse ama hiç kimse ilk defa Can Manay'a bakmıyordu. Herkes pür dikkat sahnedeki duyguya bırakmıştı kendini ve bu iki dansçının performansı içinde kaybolmuşlardı. Can kalkıp gitse kimsenin fark etmeyeceğini düşündü. İçi sıkıldı. Bu gösteri Duru'nun diğerleri tarafından resmen keşfedildiği gösteriydi. Biliyordu. Şadiye Reha'ya lanet okudu içinden. Onun karalama kampanyası yüzünden bu okulla ilişkisi bile olmayan bir sürü insan gösteriyi izlemeye gelmişti. Hakkında çok konuşulan Deniz'in nasıl biri olduğunu görmek, anlamak ve dandik bir okul gösterisi üzerine dedikodu yapmak için buradaydılar. Ama kimsenin hesapladığı gibi olmamıştı bu gece. İzledikleri şey çok profesyonelce yapılmış ve aynı zamanda tazeliğini de tamamen koruyabilmiş bir gösteriydi. Bu gece Duru'nun keşfedilmemesi imkansızdı. Can'ın Duru'da gördüğünü şimdi onu izleyen herkes görüyordu. Herkes aşıktı. Herkes onu istiyordu. Ve herkes teslim olmuştu. Ama bir tek Can ısrarcılığını sonsuza kadar koruyacak güçteydi. Ve işte bu yüzden Duru onundu. İstemeyerek sahneye baktı yine. Duru şimdi korku verecek hızla dönüyordu. Uzun örgülü saçı bir halat, bir kamçı gibi Duru'nun dönen vücudunu takip ediyordu. Hayvansı adam bu dönüşün dışında kalmıştı. Ve hızla dönen Duru'nun etrafında avının yavaşlamasını bekleyen bir avcı gibi dolanıyordu. Ve işte o an Can'ı gerçekten hayrete düşecek bir şey oldu. Adam Duru'nun hortum hızındaki dönüşüne önce kolunu sonra da vücudunu dahil ederek bir kağıt gibi katıldı. İzleyicilerden yükselen hayret sesi bir an atmosferde yayıldı ve sonra yine sessizlik hakim oldu. Duru bu hayvanın kollarında hızla dönerken Can yine ayağa kalkmamak için kendini zorla tutmaması gerektiğini, bunun basit bir gösteri olduğunu, başka hiçbir anlamı olmadığını, bu hayvansı adamın muhtemelen salak bir gay dansçı falan olduğunu kendine söyleyip durdu. Hissettiği kıskançlık öldürücü olabilirdi. Dansçıların dönüşü bir girabın dansından suyun akışı gibi yavaşladığında izleyenler ancak anlayabilirler Duru ve Göksel'in vücutlarının nasıl bir pozisyonda olduğunu. Göksel, Duru'yu arkasına kavramış, bir elini beline koyarken diğer elini uzun bir halata benzeyen saçına dolamıştı. Dönüşleri tamamlandığında asıl dönenin aslında Göksel olduğu ve Duru'yu kavrayıp yerden sadece birkaç santim yukarı tuttuğu görülüyordu. Ama o girdaba nasıl girdi ve girdabı nasıl ele geçirip ehlileştirdiği izlenmeye değer bir dans mucizesiydi. Dansın sonunda müzik dindi. Işıklar eriyip söndü ve iki dansçı sahneye düştüklerinin tam tersi bir efektle sessizce yok oldular. Can Manay başka dans olmaması için dua ettiğini fark ettiğinde kendine geldi. Duru'yu herhangi birine böylesine yakın bir temas içinde bu kadar uzun seyretmeye dayanamazdı. Bu bir işkenceydi. Her şeye rağmen gelmişti buraya. Fırsatını bulduğunda binlerce kez özür dileyecekti Duru'dan. Ama izlediği bu gösteriden sonra içinde hissettiği kızgınlık kendine olan öfkesini geçmişti. Böylesi bir işkence beklemiyordu. Deniz nasıl yapıyordu? Bu gösteri onun organizasyonuydu. Bu dansı daha önce biliyor olmalıydı. Nasıl olur da böyle bir şeye seyirci kalırdı, onaylardı. Deniz tam bir salaktı. Duru'yu kaybetmeyi hak eden bir salak. 3. Işıkların kararmasıyla birlikte görünmezliğin rahatlığı içinde Göksel, Duru'nun saçını tek bir hamlede bıraktı ve göğüs kafesiyle Duru'nun terli vücudunu kendisininkinden yavaş ittirip daha Duru ona dönmeye fırsat bulamadan sahne arkasına fırladı. Fırlaşı koşar adımlarla değildi ama attığı büyük ve ritmik adımlar Göksel'in yürüyüşünün fırlama gibi durması neden olmuştu. Göksel sahne arkasına attığı her adımda adının orada bir yerde kendisini beklediğini hayal etti. Duru'yla danslarını seyretmiş ve şimdi Duru'yla haddini bildirdiği için kendisini onaylamak üzere orada bir yerlerde bekliyor olduğunu umut etti. Ama perdelerin orada yoktu. Belki buradaydı ve müziğin bitmesiyle Duru'yla çakışmamak için arkaya geçmişti. Göksel gözleri adının varlığını arayarak sahne arkasından geçti. İşte nihayet oradaydı. Biriyle konuşuyordu. Konuştuğu adamı kolundan tutup durdurana kadar adının kimle konuştuğunu anlamamıştı. Göksel. Ama o kol Deniz'e aitti. Deniz'in durması, gülümsemesi, adaya bir şeyler fısıldaması, saçını okşaması, onu alnından öpmesi. Göksel donmuştu. Sahne arkasının girişinde donup kalmış ve etrafındakilerin varlığından tamamen kopuk, o anın anlamını algılamak için kendi içinde kaybolmuştu. Suratına yediği sert tokada kadar donup kaldı. Duru kendisinden hızla uzaklaşan Göksel'i nasılsa sahne arkasında yakalayacağını biliyordu. Ama onu hemen girişte bulacağı aklına gelmemişti. Bu sefer çok ileri gitmişti bu piç. Ve şimdi de gerizekalı gibi orada öylece dikiliyordu. Duru yaklaştı sakince. Göksel'e doğru yürürken elini incitmemek için parmaklarını gerip açtı. Ve onun kendisini görmemesini sağlayacak bir açıdan yaklaşarak daha önce hayatında hiç atmadığı hızla ve sertlikle bir tokat çaktı suratına. Duru'nun tokadı o kadar sertti ki Göksel'in makyajı resmen tokadın çarptığı yerde dağıldı. Ve Duru'nun eli net bir şekilde algılanacak kadar Göksel'in suratında izini bıraktı. Ama Göksel hiç kıpırdamadı. Ne Duru'ya baktı ne de yediği tokadın acısıyla sıçırdı. Kıpırdamadan öylece durdu gözleri uzaklarda bir yerde. Duru, durumun garipliğini algılasa da Göksel'den gelebilecek herhangi bir karışıklık ihtimaline karşı tokadı atar atmaz uzaklaşmaya, hatta gerekirse koşmaya karar vermişti. Koşmasına gerek kalmamıştı ama yine de tokattan hemen sonra birkaç adım geriye sıçramış, Göksel'in donduğunu ancak ondan sonra anlayabilmişti. Göksel'in daldığı yere baktı. Deniz ve adayı gördü. Ada kendisiyle göz göze gelmemeye özen göstererek ezik bir fare gibi geçip gitti yanından. Duru denize doğru ilerlerken arkasında duran Göksel'in sahneye çıkan adayı bir köpek gibi tıpış tıpış takip etmesine baktı. Göksel sanki şoktaydı. Keşke birkaç tane daha çaksaydım diye düşündü. Deniz elindeki program kağıdına bakarak yaklaştığında karşısında Duru'yu görünce kocaman gülümsedi. Duru seyrettin mi diye sorunca sakince sakinliğini bir tuzaktı. Deniz'in Göksel'in tacizlerini görüp görmediğini anlamaya çalışıyordu. Deniz tabii ki seyretmişti. Duru'nun neden kızgın olduğunu da kızgınlığını gizlemeye çalıştığını da kendisine kurduğu tuzağı da biliyordu. Bıkmıştı bu çocukça çekişmeden. İkisinin arasındaki yoğun duygu birlikte iyi dans etmelerine neden oluyordu. Bu duygu nefretten kaynaklansa bile Deniz buna saygı duyacak kadar geliştirmişti kendini. Böylesine güçlü bir duygunun izleyici tarafından da algılandığını ama nefret olarak değil tutku olarak hissedildiğini biliyordu. Göksel'in aslında Duru'yla hiçbir işi olmadığını, gerçek amacının Duru'yu taciz etmek değil, egosuna dersini vermek olduğunu da biliyordu. Bazen bu dersi kendi de vermek istemiyor değildi. Sakince tüm bunlardan haberi yokmuş gibi kusura bakma canım, bir sorun çıktı ses sisteminde, onu halletmek zorunda kaldım diyerek kafasını hayır anlamında salladı. Ada son şarkısını çalmaya başlarken Duru içindeki öfkeyi Deniz'in empati kurabilmesi için öyle bir saldı ki Deniz'e yalanan yerlerini gösterdi. Nasıl da iğrenç bir şekilde tacize uğradığını, üstelik Göksel'in koreografiyi kendi kafasına göre son dakika nasıl da değiştirdiğini, gösteriyi kurtarmak için nasıl da zorlandığını anlattı öfkeyle. Deniz onu sakinleştireceğini bildiği tüm empati kelimelerini ve hareketlerini uygulayarak onu sakinleştirip soyunma odasına kadar uğurladı. Adanın şarkısı bitmek üzereydi. Söz vermişti. Sonuna yetişmek için hızla sahnenin arkasına geri döndüğünde adanın sesini duydu. Şarkı söylüyordu. Deniz şaşırdı. Bu bir ilkti. Tedirginlikle dikkat kesildi. Kendisi için yazıldığını bilmediği bu muhteşem şarkıyı beğenmişti. 4. Bu nasıl bir veda gecesiydi böyle? Deniz nasıl bulmuştu tüm bu sanatçıları? Bunlara öğrenci denemezdi. Her biri kendi dalında çok başarılıydı. Deniz'i küçümsemişti. Salak bir esrarkeş müzisyen olduğunu, güzel görünümü yüzünden abartıldığını düşünmüş ve adamın yapabilme gerçekleştirebilme kabiliyetini hiç hesaba katmamıştı. Bu adamı küçümseyerek ona nasıl yardım ettiğini düşündü. Şadiye Rehal olan tartışması bunca insanın meraktan buraya gelmesine neden olmuştu. Açılması planlanıyormuş gibi yaptığı gösteri merkezi yüzünden adam iyice ayılmış, uyuşturucudan bile uzaklaşmıştı. Şu hale bak dedi Can kendi kendine. Yitip gittiğini görebilmek için neler neler vermeye razı olduğu bu adamı her anlamda besliyordu. Ya Duru? Deniz'deki bu gelişmeleri analiz edebilecek farkındalığa gelince ne olacaktı? Deniz'in meşguliyetlerinin tek bir iyi yanı vardı. Önemli bir yan. Duru'ya vakit ayıramaması. Ama bu daha ne kadar sürebilirdi ki? Gösteri bu gece bitmişti. Adam neredeyse başarılı, ciddi başarılı olmak üzereydi diye düşündükçe içi sıkıldı Canmanay'ın. Kafasındaki düşünceler sahnede şarkı söyleyen kızın kelimeleriyle bölündü bir an. Kız, hayat kötü bir rüya olurdu. Sadece pişmanlığı hatırlardım. İçtiğim su içimde kururdu. Ama ağırlığını taşırdım. Solduğum hava kalbimi sıkardı. Beni boğardı. Eğer ruhum parmaklarının ucunda bir nota olmasaydı diyordu. Tam bir yetenekti. Sesine güzel ya da değil demek imkansızdı. Çünkü ses sanki müziğin bir parçasıydı. Sanki çaldığı gitardan çıkan bir şey gibi geliyordu kulağa. Şarkının sözleri tuhaftı ama kimin umurundaydı ki? Adamın etrafı yeteneklerle doluydu. Can, denizin bir sürü değerli madene ulaşabilecek bir damar olduğunu anladı. Korku kapladı yine içini. Kendisi bu kadarını görüyorsa, yetenek açığı bu ülkede başkalarının ilhamından fayda sağlayarak var olan ilham kısırları hemen alacaklardı buradaki kokuyu. Vampirin atan bir damar hissetmesi gibi onlar da sömürülebilecekleri yeteneklerin farkına varmakta uzmandılar. Can, nah alırlar bu adamdan bir şey diye düşünürken farkında olmadan kendi kendine güldü. Deniz'in yarattığı şeyler konusunda ne kadar cimri olduğunu biliyordu. Kimler var diye etrafına dikkatle bakındı. Dedikodu köşelerini kapan tüm büyük başların yardımcıları buradaydı. Herkes Şadiye Reha'ya kafa tutan bu adamdan daha da fazla dedikodu malzemesi toplama umuduyla gelmişti. Salak Şadiye diye düşündü Can. Çenesini kapalı tutsaydı, bu gösteri ne kadar muhteşem yapılmış olursa olsun Şadiye'nin meraklandırdığı kitle bu gece burada olmasaydı basit bir okul gösterisi olarak kalırdı. Bu ülke ne yetenekleri sindirmişti de kimsenin haberi olmamıştı. Can etrafına bakınırken gösteriyi kayda alan kameralara dikkat etti. Seyircilerin gerisinden sahneyi 3 ayrı açıdan sürekli çeken 3 kamera vardı. Bu kayıtlar dışarı çıktıkları anda Deniz önce bir şehir efsanesine dönüşecek, sonra da yapmak istediği gösteriyi merkezine yatırım yapmak isteyenler sıraya geçecekti. O zaman nah alırım Duru'yu diye düşündü Can. Keşke biraz daha zamanı olsaydı diye düşündü. Duru'nun hala olanları Deniz'e anlatmamış olması harikaydı. Birbirlerinden giderek uzaklaşıyorlardı. Bundan emindi Can. Sonuçta psikologtu, işi buydu. İnsanların neyi neden yaptıklarını analiz etmek. Kadınlar ancak vazgeçtiklerinde paylaşmayı bırakırlardı. Duru vazgeçmişti Deniz'den. Ama bu Can'a gelmesini garantileyen bir şey değildi. Hele Can'ın yaptığı delilikten sonra. Deniz'in Duru'ya umursamazlığı, kafasının inşaat projesi ve bu gösteriyle meşgul olmasından kaynaklanıyordu belki. Ama şükürler olsun ki Duru'nun kendisinden uzaklaştığını fark etmemişti. Ama fark etmesi an meselesiydi. Fark eder etmez ona yoğunlaşıp onu geri alabilirdi. Acaba bu aralar hiç sevişmişler miydi? Midesi bulanarak analiz etti kafasındaki soruyu. Garip bir şekilde Duru'nun böyle bir şeye izin vermeyeceğine emindi. Çok az zamanım var diye tekrarladı içinden. Rayından çıkmış olan her şeyin akışını baltayla kesebilmeyi isterdi. Aklına bir şeyler geliyordu ama yapabilmesi için kendisi dışında bir tampon bölgeye ihtiyacı vardı. Keşke Kayı'yı işten çıkarmamış olsaydı. O, Canmana'yı karıştırmadan ortalığı temizlemeyi ya da dağıtmayı iyi bilen biriydi. İşte o sırada aklına eski bir hastası geldi. Kendisine borcu olan bir hastaydı bu. Parayla ödenemeyecek bir borç. Canmanay, adının şarkısı sırasında tek kıpırdayan kişi oldu. Yerinden kalkıp telefonla konuşurken kimsenin onu duymayacağı bir yer bulmak için salondan çıktığında sahnede şarkısını söyleyen Ada dışında kimse fark etmedi Can Manay'ın telaşlı çıkışına. Ada, sana teşekkür ederim çünkü sen bana müziğimi verdin diye çakırken Can Manay aklına gelen son fikir uygulamak için her şeyi göze alarak salondan ayrıldı. Umuda yürüyüş aynen böyle bir şeydi. 5. Kopan alkış o kadar güçlüydü ki gösteriyi izlemeye gelenlerin sayısını düşününce bu kadar yüksek alkış çıkması şaşırtıcıydı. Duru suratındaki ağır makyajı öfkeyle silmiş, üzerine geçirdiği elbisesi ve porselen cildiyle sanki peri kızına dönüşmüştü. Siyah elbisesi ışıkta parıldayan bir kumaştan yapılmıştı. Straplez elbise vücudunun kalçaya kadar olan bölümüne yapışıyor ve kalçadan bollaşarak dizlerinin 5 parmak aşağısına kadar uzanıyordu. Aldığı duşun etkisiyle ıslak saçlarını geriye doğru taradı Duru ve alkışları görmek için salona doğru ilerledi. Yol boyunca yanından geçtiği öğrenciler başlarının verdiği sevinçle Duru'nun yanından hopla zıpla geçip gecenin geri kalanında izleyicileri dansa kaldırmak için hızla hızlanıyorlardı. Duru bu dansa kaldırma saçmalığına katılmayacak kadar güzeldi ve çok gelişmiş bir egosu vardı. Deniz'in yanında duracak ve gecenin akışını izleyecekti. DJ müziğine başlamak üzereydi ki Duru sahne arkasına vardı. Ada etrafına toplanan diğer öğrencilerin ortasında bir kahraman gibi duruyordu. Şarkısını dinlememişti Duru. Ama görünen o ki şarkı bayağı etkiliydi. Ağlayanlar bile olmuştu. Duru o tarafa bakmamaya dikkat ederek geçti topluluğun önünden. Ada etrafında toplananlara rağmen Duru'nun uzaktan gelişini fark etmişti. Nasıl fark etmezdi ki? Duru resmen karanlıkta parlıyordu. Siyah elbisesi beyaz tenini saran koruyucu bir kalkan gibi hareket ettikçe parıldıyordu. Ada, Duru'yla göz göze gelmemek için hemen bakışlarını kaçırdı ve etrafında kendisini tebrik eden insanların yanında korunaklı hissetti. İlk defa başında toplanmıştı insanlar. Duru yanlarından geçerken Ada kendini ona bakmaktan alıkoyamadı. Duru, denize doğru ilerlerken bu yaratığın hayatı boyunca yerinde olmak isteyeceği tek şey olduğunu düşündü Ada ve etrafında onu tebrik edenler hemen anlamlarını yitirdiler. kendi çirkinliğiyle yalnız kalmak için soyunma odasına gitti. Deniz, adanın şarkısından sonra ancak uzaktan baş parmağını kaldırarak ona iyi olduğunu anlatan bir işaretle onu kutlayabilmişti. Çünkü izleyenleri dansa kaldırmak için özellikle görevlendirilmiş ekibin başı Göksel ortalarda yoktu. Ve onu bulmak için acele etse iyi olurdu. Etrafta Göksel'i ararken dolandıktan sonra onu perdelerin arasında öylece dikilirken gördü. Ve yanına gidip Göksel'e programı hatırlattı kısaca. Göksel'in ifadesiz suratıyla konuşurken kuzuları dansa kaldırması için bir aslandan yardım isteyen biri gibi hissetti kendini. Neler geçiyordu bu çocuğun kafasından? Bu düşünceyi kurcalamanın tehlikeli olduğunu biliyordu. Ama konuşması öyle bir tıkanıklığa geldi ki Deniz, "İyi misin?" diye sormak zorunda kaldı. Kendi sorusunu düşünmeden ağzından çıkışını şaşırırken Göksel'in cevabına daha da şaşırdı. Göksel hayır anlamında başını sallamıştı. Deniz, "Niye?" dediğinde Göksel, "Adaya aşık mısın?" diye sordu. Dümdüz ama içinde acı olan bir ifadeyle. Deniz şoktaydı. Sorunun absürtlüğü enteresandı. Ama bu soruyu Göksel'in sorması inanılamazdı. İstanbul'u gülerek saçmalama o benim kızım gibi diye cevap verdi. Göksel Deniz'in yalan söylemediğini biliyordu. Aslında Deniz'in Duru'ya bağlı olduğunu da biliyordu. Ama çok sık yalnız görmüştü Deniz'le adayı. Ve diğerlerinin nasıl olur da adaya karşı kendisinin hissettiği bu duyguları hissetmiyor olması ona hiç de doğal gelmiyordu. Deniz Göksel'in donukluğunu elini onun omzuna koyup omzunu sıkarak bozmak istedi. Ama Göksel duyduğu cevap karşısında ilk defa kendisini minnettar hissediyordu birisine. Ve Deniz'in eli Göksel'in omzuna değer değmez Göksel sarıldı ona. Sıkı sıkı ve samimi bir sarılıştı bu. Adaya aşık olmadığı için teşekkürle dolu. İçten bir sarılış. Duru parıldayarak Deniz'e yaklaşırken onun Göksel'le konuştuğunu fark etti. Göksel'in allak bullak surat ifadesine bakılırsa Deniz sıkıştırmıştı onu köşeye. İçi huzurla doldu. Duru'nun. Korunduğunu bilmenin huzuruydu bu. Onlarla arasında mesafe bırakmaya özen göstererek yaklaştı. Dikkatle Göksel'in mahvolmuş suratına odaklandı. Deniz ne demişti acaba bu psikopatı böylesini yıkacak? Oh olsun ağzına sıçıyordu. Deniz'in eli Göksel'in omzuna değdiğinde ve Göksel aniden Deniz'i kucakladığında telaşla onlara doğru 3 adım attı Duru. Birbirlerine saldırıyor olduklarını düşünerek atmıştı bu adımı. Bu kenetlenmenin bir saldırı değil kucaklaşma olduğunu anlaması 3 adımını almıştı. Ama anladığında durdu ve durduğu yere çakıldı kaldı. Hayatı boyunca en nefret ettiği, tek nefret ettiği adam Deniz'in hayatı boyunca tek sevdiği adamın kollarında huzur bulmuştu. Hissettiği ihanet duygusu çok büyüdü ve vücudundan taşıp tüm dünyasına bulaştı. Nefret ediyordu. Sadece Göksel'den değil, Deniz'den de nefret ediyordu. Göksel'e vereceği zevki düşünmeden hızla yürüdü Deniz'e. Kafasına, vücuduna vururken ağzına gelen küfürleri sıraladı önce. Göksel, Duru'ya müdahale etmek için onu kolundan yakalayınca Deniz onu ittirip "Dokunma ona!" diye bağırdı. Duru kendini bir adım geri çekip hissettiği tüm nefreti gözlerine yükleyerek "Hainsin sen, pis aşağılık bir hain!" diye haykırdı. Ve siktirip gitmesini söyleyerek hızla yürüdü gitti. Deniz refleks olarak Duru'nun peşinden gitti bir an ama sonlandırması gereken bir gösteri vardı. Ve Duru'ya gördüğünün düşündüğü gibi olmadığını anlatabilmesi için önce onu yakalaması gerektiğini biliyordu. Ve bu kez en az 2 saat alırdı. Zaten yetişemeyeceğini bildiği için birkaç adımdan sonra durdu. Durmak zorundaydı. Gösteriye dönmeliydi. Hemen Göksel'e dönüp hiddetle "Topla herkesi, dans etmeyen kimse kalmasın şu salonda." diye emir verdi burnundan soluyarak. Müzik setinin başına geçen DJ'nin çalmaya başlaması için onay vermek üzere sahneye doğru ilerlerken Göksel'in diğer dansçıları topladığını kontrol etti. Müzik hafif bir bossa nova ritmiyle başladığında Göksel ve diğer dansçılar salona yayılmaya başlamışlardı bile. Deniz ise bir an önce işini bitirip Duru'ya ulaşmanın telaşıyla huzursuz, tükenmiş, motivasyonunu yitirmek üzere sahne arkasında eserini izledi. Bu gece Deniz'in diğerleriyle paylaştığı ilk eseriydi. 46. ayrımın sonu, sayfa 581.